Bu podcast her an, her konuda kapını çalabilir. Kara Poşet Podcast.
Kara Poşet Podcast'in 14. bölümden herkese selamlar. Bugün Türkiye'de lezbiyen olmak başlığı altında Deniz'le konuştuk ve kendisine merak edilenleri sorduk. Kendinden bize biraz bahsedebilir misin öncelikle?
Tabii. Adım Deniz, 28 yaşındayım. Mimarlık mezunuyum. Özel bir okuldan mezunum burslu olarak. Şu an hali hazırda iş arıyorum. Uzun zamandır sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışıyorum. Bir tane sivil toplum kuruluşunun geçen dönem başkanlığını yaptım. Bu sene bölge görevliliğini yapıyorum. Genel olarak bütün yaşantımın büyük bir kısmı sivil toplum kuruluşlarında çalışıyor. Umarım bir gün seninle tekrar konuştuğumda şu ofiste mimar olarak çalışıyorum diyebilirim. Genel olarak anlatabileceğim şeyler bu kadar.
Peki cinsel yönelimini ilk olarak ne zaman fark ettin?
Bence cinsel yönelimimi ilk olarak lise 1'de kadın soyunma odasında fark ettiğimi düşünüyorum ben.
Şimdi insanlar genel olarak bunu seçim olarak soruyorlar. Aslında yönelim. Peki sence bu bir seçim mi? Biri sana cinsel seçim dese bunu ona nasıl anlatırsın? Yani öyle olmayı sen mi seçiyorsun?
Bence akli dengesi yerinde olan hiçbir insan evladı bunu tercih etmez. Çünkü hani uzaktan davulun sesi hoş geliyor ama inan bunun sesi hiç hoş değil. O yüzden hiç kimsenin bunu tercih edeceğini düşünmüyorum. Hele ki Türkiye'de bu seçilebilecek bir şey değil gerçekten. Ve tekrar Türkiye'de doğup büyüyecek olsaydım ve seçme şansım olsaydı bu seçeceğim bir şey değil yalnız.
Peki neden seçeceğim bir şey olmazdı? Yani öyle seçim olarak söylüyorlar, bunun bir özentilik olduğunu söylüyorlar. Hani herkes, Türkiye'de en azından öyle söyleyebilirim ben bunu. Hani lezbiyenler ve geyler konusunda da bunu biz konuşmuştuk Umut'la bir önceki bölümde. Sanki lezbiyenler Türkiye'de biraz daha kabul görüyor. Bu kabul görmesinin sebebi de aslında gerçekten aşırı derece cinsel, hetero erkekler. Evet. Cinsel çekim olarak algılanıyor aslında.
Zaten şöyle düşünürsen, Google'da Türkiye'de en çok aratılan pornonun LGBT pornosu, yani gay ve lezbiyen pornosunun olduğunu düşünürsen ve ya kadın çok estetik bir canlı gerçekten. Doğal olarak gaylerden ziyade lezbiyenlerin kabul görmesinin tek sebebi gerçekten erkeklerin o cinsel fantazisiyle alakalı bir durum. Yani yoksa benim bir kadına aşık olmam ya da onunla bir ömür geçirmeyi düşünmem, ona olan duygularım değil, tamamen cinsellik üzerine kurulmuş bir şey. Doğal olarak heteroseksüel erkeklerin de bunu normal karşılamasının tek sebebi cinsellik. Onların o görüntüden haz duymaları yani. Yoksa dediğim gibi bir kadına aşık olmam onun için hiç normal değil.
Peki ailene sen bu durumu nasıl açıkladın?
Biraz zorunlu kaldım. Yani açıklamak zorunda kaldım. Yoksa Konyalı olmam sebebiyle mi yoksa başka bir şeyden bilmiyorum. Ben bunu kendim de kabullenememiştim zaten. Çünkü etrafımda hiç yoktu, konuşabileceğim hiç kimse yoktu. Böyle bir durumun olduğunu farkındaydım ve benim zaten bir erkek arkadaşım vardı aslında, o çok uzun zamandı. Ama yine de kendimi o ilişkiye ait hissetmiyorum. Yani ben heteroseksüel bir ilişki yürütebilecek bir insan değildim ama bunu aileme de açıklayabileceğimi düşünmediğim için uzun bir süre bu ilişki devam ettirdim. Sonra annem kalp krizi geçirdi ve vefat etti ve kafamda direkt işte artık evlenmeme gerek kalmadı. Kendimi kimseye kabul ettirmek zorunda değilim. O zaman yönelimimi artık yaşayabilirim diye düşünmüştüm ben. Sonra annem öldükten 2 ay sonra ailemin belli bazı baskıları, hani o zamanki görüş kadınların çizdiği imajlardan dolayı, hani ailemde baskı demeyeyim ama hani o kişilerden biraz rahatsız oldukları için beni kendimi açmaya zorladılar diyebilirim. Kendimi açmaya zorladılar ve ben açılmak zorunda kaldım. Ben dedim ki hani evet siz beni hep işte şöyle şöyle erkeklerle gördünüz ama asıl olay bu değil. Hani ben eşcinselim ve hayatımı devam edemiyorum. Size de yalan söylemek istemiyorum. Çünkü yanımda görüyorlar ve ben insanları arkadaşım olarak tanıtmak istemiyorum. Çünkü yalan söylerken strese giriyorum. Yalanı unutuyorum. Soyam ortaya çıkacak diye korkuyorum ve en kolayı ve en acısızlığını, yani o zaman düşündüm en acısız olanın yönelimimi aileme açıklamak olduğunu düşünmüştüm. Pek acısız olmadı açıkçası ama onlar da beni açılmaya ittikleri için açılmak zorunda kaldım aslında. O yüzden direkt ilk önce teyzeme evde otururken daha annemin eşyalarını ayıklarken aynı teyzeme söylemek zorunda kaldım. Ben dedim kadınlardan hoşlanıyor. Hatta kadınlardan hoşlanmıyorum. Ben dedim kadınları seviyorum yani. Öyle sen nasıl bir erkekten hoşlanıyorsan, bir erkeği seviyorsan ben kadınları öyle seviyorum dedim. Ve böyle açıklamak zorunda kaldım onlara. Benim biraz zorunlu bir durum oldu.
Nasıl tepki verdiler peki?
Teyzem yaklaşık 3 saat ağladı sanırım. Çok ağladı. En yakın arkadaşımı eve çağırmak zorunda kaldım. Çünkü nasıl teyzemi toparlayacağım bilemedim. Sonrasında teyzem 2 gün boyunca beni bu yönelimimi daha öncesinde anneme açıldığım için annemin kalp krizi geçirip öldüğünü söyledi. O yüzden kendini biraz kaybetti ve benim teyzem aşırı kültürlü, bilgili, bütün dünyayı gezmiş bir insan. O yüzden eğer bir gün biri size gelip homofobik davranır ama sizin gözünüzde aşırı kültürlü, işte çok bilgili biri olarak gözükebilir ama homofobik demeyeyim ama hani bunu hemen kabullenilmesi gibi bir durum yok. Çünkü bunun kültürle, okumuşlukla, üniversite mezunlukla hiçbir alakası yok. Gerçekten yok. Çünkü benim ailemin hepsi böyle bireyler ama bunu kabullenmeleri çok uzun ve çok zor geçti. Tabii şoka girdi önce. 2 gün boyunca kesintisiz ağladı. Beni annemin kalp kriziyle suçladı ilk başta. Sonra kendine gelince teyzem beni ayrı 3 psikoloğa götürmek zorunda kaldı. Çünkü istediği cevabı hiçbirinden alamadı. Sanırım bu kendini kaybetmesiyle de alakalıydı. Çünkü kendini kaybedince ailem östrojen hormonu alarak yönelimimin değişebileceğini düşündüler. Yani sadece kadınlık hormonuyla alakalı bir durum olduğunu düşündüler. Ama konunun bunun hiçbir alakası yoktu. Ve bunu onlar da psikolog eşliğinde öğrenebildiler. Hani bu yönelimi barındıran kişiden duymaları değil, daha profesyonel bir kişiden duymaları gerekiyordu bunu ve teyzemle bunun için 3 ayrı psikolog gezmek zorunda kaldık.
Yani aslında psikologdan duymak istediği şey senin bir hasta olduğunu ve tedavi edilebilecek bir birey olduğunu duymaktı.
Hayır. Psikologdan teyzemin bir hasta olduğunu ve teyzemin tedavi edilmesi gereken biri olduğunu duyması gerekiyordu. Çünkü hiçbir, yani psikologlar zaten eşcinselliğin hastalık olmadığını biliyorlar.
Evet.
Bunun doğuştan ya doğal bir şey olduğunu da biliyorlar. Ve bunu benden değil bir psikologdan duyması gerekiyordu. O yüzden bunu 3 ayrı psikologdan duyması zorunda kaldım.
Türkiye'de sence homofobiklik neden bu kadar fazla?
Yani çok eski zamanı bile düşünürsen hani böyle Selçuklu'yu bile. Ülke genel olarak hep ataerkil sistemle yönetildiği için onlar için dogmatik olan erkek ve kadının birlikte olması olduğu için benim yaşadığım ya da bir gay bireyin ya da bir transın, queer birey, non-binary artık LGBT plus'ın içindeki her şey, hatta LGBTQ plus'ın içindeki her şey dogmatik gelmediği için onlara, bunların hepsi onlara anormal geldiği için bu hale geldiklerini düşünüyorum.
Karşına bir homofobik gelse, ona homoseksüelliği nasıl anlatırsın?
Ben bir kadına aşık olmayı karşımdaki insana nasıl anlatacağımı hiç düşünmedim. Çünkü ben ondan nasıl atıyorum bu bahsettiğimiz homofobik birey bir erkekse mesela ona nasıl bir kadına aşık oluyorsun diye sormuyorsam onun da benden aynı soruyu sormasını istemem açıkçası. Çünkü homoseksüellik bence anlatmam gereken bir şey olmamalı. Çünkü kesinlikle ben bir kadına aşıksam bu tamamen kalbimden gelen ve önüne alamadığım bir durum. Yani ya da aşık olduğum kadına bakarken gözlerim parlıyorsa ben bunu birine kendimi savunmak için anlatmak zorunda kalmamalıyım. O yüzden homofobik bir bireye kendimi nasıl anlatırım diye sorduğunda verebileceğim bir cevap yok. Çünkü sadece aşık olduğum kadını anlatabilirim onlara. Yani mesela şu an birlikte olduğum biri var. En fazla homofobik bir bireye ona olan aşkımı anlatabilirim. Bu karşımdaki beni ne kadar anlarsa ve ne kadar normalize ederse o kadar olabilecek bir şey.
Bana aranızdaki evet. Duygusal ilişkiden biraz bahseder misin? Yani ona karşı hislerinden, aranızdaki diyaloğunuzdan. Bunu sorma sebebim ilişkinizin şöyle bir algı var Türkiye'de. Yani heteroseksüeller birbirlerine aşık olurlar ama homoseksüeller sadece bedensel olarak birlikte olurlar ve birbirlerini kendilerine ait hissetmekten çok cinsellik için birliktelermiş gibi bir algı var. Ben sana bunu bu yüzden sormak evet. istiyorum. Yani heteroseksüel bir ilişki kadar normal bir ilişki olduğunu anlatabilmek için aranızdaki ilişkiyi bana biraz anlatabilir misin?
Elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Eğer konu sadece cinsellik olsaydı benim biriyle düzenli bir ilişki yaşamama ya da ona bağlı olmama gerek kalmadı. Zaten etrafta yani insanların heteroseksüel olarak zannettiği ama birçok biseksüel ya da lezbiyen kadın var. Onlarla zaten hayatıma cinsellik olarak devam edebilirdim ama bu olay sadece cinsellik değil. Hani mesela birini gördüğünde böyle kalbin hiç tarif edemediğin bir şekilde atmaya başlar. Olmasa bile ondan bahsederken böyle gözün istemeden parlamaya başlar ki sen fark etmezsin ama etrafındaki herkes sen söylemesen bile aşık olduğunu anlar ya, öyle bir şey bu. Yani ben kız arkadaşımla birlikte olmaya başladığımdan beri ki şu an saat 23, 4 gün sonra 27 ay olacak. Ben onu gördüğüm bu 27 ay boyunca ve tanıştığım günden itibaren gözümdeki parlaklığın hiç değişmediğinin farkındayım ve etrafındaki insanlar ve ailem de bunun farkında. Yani mesela bence benim bu eşcinselliğimin ailem tarafından bu kadar kabullenilmiş olmasının en büyük sebebi o. Çünkü ondan bahsederken istemsizce gülümsemem, gözlerimin parlaması, hep ondan bahsetmek istemem, onunla ilgili hep hayaller kuruyor oluşum, onsuz hiçbir hayalimin olmaması, ileride çocuk sahibi olmayı düşünmem, kedilerimize bile hani çocuklarımız diye hitap etmem. Bence tek sebebi bu. Burada ona olan sevgimi anlatabileceğim hiçbir kelime yok.
Bence bu bile yeteri kadar bir cevap oldu. Hepimiz biliyoruz ki her sene onur yürüyüşleri yapılıyor. LGBTQ artı bireyler bunun bir kendini toplumda gösterme biçimi olduğunu savunuyor. Ama onur yürüyüşlerine birçok heteroseksüel ve aynı zamanda homoseksüel birey uygun bulmuyor. Yani orada yapılan protesto şeklini yanlış buluyor. Senin buna yorumun ne? Onur yürüyüşleri tıpkı böyle mi olmalı yoksa başka şekilde bir protesto mümkün mü?
Her şeyin aşırısı fazla olduğunu hepimiz biliyoruz bence. Bunun da aşırısının fazla olduğunu düşünüyorum ve topluluğa yanlış lanse ediliyoruz. Şu an bahsedilen, yani orada gördüğümüz şey onur yürüyüşü değil. Bilmiyorum neyi ispat etmeye çalıştığımızı da bilmiyorum orada. Çünkü ben de katıldığım ve gördüğüm için söylüyorum. Her şeyin aşırısı oluyor orada ve bu onayladığım bir şey değil aslında. Söylemlerimin yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Ben hiçbir insanın, hiçbir bireyin giydiği kıyafet, kendini dışarıda gösterme şekli bunların hiçbirine karışamam. Bu benim haddim değil. Ben insanların yönelimleri, cinsel kimlikleri, kabullendikleri cinsiyet bunların hiçbirine de laf söyleyemem. Bu da haddim değil ama eğer kendimizi bir topluluğa kabul ettirmek zorundaysak, çünkü bu zorunda olduğumuz bir yer. Bu Türkiye'nin hadi hep birlikte LGBTQ'ya hadi hep birlikte kabul edelim diyebilecek bir ülke değil burası.
Toplumda var olduğunu kılabilmek için başka nasıl bir yöntem izlenebilmeli? Yani kendini daha görünür kılabilirsin.
Love is love diyorsak, yani sevgi sevgidir, bunun bir cinsiyeti yoktur diyorsak bunu o yürüyüşte göstermemiz gerekiyor. Yani aşırı çıplaklık sergiliyor. Ama aşırı, dediğim gibi her şeyin aşırısını yaptığımız için bunda da aşırı çıplaklık ve çok çirkinleşiyoruz bazen. O partilerde gerçekten çok çirkinleşiyoruz. Ve hani doğal olarak topluluğun bizi sadece bunlar cinsellik odaklı demeleri, yani tekrar söylüyorum sevgili dinleyen LGBTQ bireyler, topluluk savunucuları, efendime söyleyeyim destekçiler, beni yanlış anlamayın ama eğer kendimizi böyle daha kabul ettirmek istiyorsak biraz da hani onların mu huyuna gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Ki bu ülkede biliyorsun sen de eşcinsellik çoğu zaman gizli yaşanıyor. İnsanlar eşcinsel olduklarını söyleyemiyorlar ailelerine ya da yakınlarına. Görünür olmayınca da eşcinsellerin varlığının da insanlar çok az olduğunu sanıyor ama gerçekte bu böyle değil tabii ki. Bir ilişkiye başlamadan önce, şimdi bu gizlilik yüzünden soruyorum. Bir ilişkiye başlamadan önce iki tarafın da birbiriyle iletişime geçmesi ya da birbirine açılması nasıl oluyor?
Sanırım bunlar daha çok uygulamalardan oluyor. Ya da işte arkadaşımın arkadaşı oluyor. Bizim sayfayı zaten bildiğin için söylüyorum. Tanışma postlarından birbirlerini buluyorlar. Ya da gerçekten hani birey olmayanın gerçekten anlamayacağı bir şey ama gerçekten Gamze kan çekiyor. Yani sen karşı taraf sana beyanda bulunmasa bile hissediyorsun, anladın mı? Böyle istemsiz bir kan çekiyor. Ya acaba mı ya diyorsun. Muhtemelen o acaba gerçekten tutuyor ama gerçekten istemeden kan çekiyor aranızda birbirinize.
Bir etkileşim oluyor yani.
Evet.
Şimdi senin Türkiye'de maruz kaldığın, sen olmasan da yakın çevrende ya da bildiğin yönelimi farklı olan bireylerin maruz kaldığı ayrımcılıklar heteroseksüellere göre neler?
En yakın yaşadığım şeyi söylemek isterim. Bir gün kız arkadaşımla böyle kafamızda biraz çakır birlikte yürüyorduk el ele. Hiçbir heteroseksüel bireyin gerçekten yaşamayacağı bir şey. Çünkü kimse el ele yürüyen bir heteroseksüel çifte sataşmaz. Ben ve kız arkadaşım, üçü kadın olmak üzere bir erkek. Arap dört kişiden dayak yedik. Sebebini hiç kimse bilmiyor. Taksim'in ortasında kendi Türk polisimin önünde dövdüler beni. Laf attılar kendilerince. En son ben dayak yiyordum ama gerçekten hiçbir konu yoktu ortada. Erkek olan kız arkadaşıma yöneldi. Üç kadın beni dövdü. Konuyu hiç kimse bilmiyor ve o gün böyle hani olan o topluluk da böyle arka sokağında Cizon'un partisi var. Hani aslında yani halim olsa kendi toplumumu oraya çağırabilecek durumdayım ama ayaklar altındayım ve kendi Türk halkım tarafından böyle yandan geçenler tarafından izlendiğim bir durum ve konu sadece benim kız arkadaşımın el ele yürürken hani kafamda biraz güzel olması. Tek sebep bu. Sadece bizim el ele tutuşuyor olmamız. Ya da yine el ele tutuşup yürürken başka erkeklerden duyduğumuz o çirkin teklifler, laflar, laf atmalar. Bunu bir kadın bu ülkede tek başına yürüyorken duyabilir ama erkek arkadaşı yanındayken, sevgilisiyle el eleyken bunu duyamaz. Ama ben sevgilimi el eleyken bunların hepsini duymak zorunda kalıyorum. En basit örnek, otobüse bindiğimde toplu yani şehirler arası otobüse ben sevgilimle mesela 5 yıldır birlikte oldum, yan yana oturamıyorum. Çünkü soyadlarımız aynı değil. Bu ülkede bunun olması da söz konusu değil.
Peki iş hayatında?
Yani şöyle, ben sanırım feminen de gözüktüğüm için şu ana kadar hiç bir mobbing yönelimim yüzünden bir mobbing uygulanmadı bana. Ama kendi etrafımda gördüğüm trans birey, trans erkek arkadaşlarımın kendilerinin hayali penis ürettiklerini duymak zorunda kaldım. Kendisi trans birey ve beyanda erkek ama bunu çalıştığı yer ne kadar anlayabilir? Ya da oradaki insanlar, çalışanları da gördüm açıkçası. Bunları anlayabilecek insanlar olmadıkları için. Benim arkadaşlarımın bazıları kendilerine hayali penis yapmak zorunda kaldılar.
Senin cinsel yönelimin yüzünden yaşadığın kötü bir anı var mı? Gerçi az önce bir tane anlattın ama.
Valla en büyük gerçekten Araplardan yediğim dayak. Hayatımda hiç öyle dayak yemedim.
O sonra biraz sıra dışı olmuş yani.
Hiç kimse beni öyle dövmedi ya benim hayatım boyunca. 30 yaşındayım, kimse beni öyle dövmedi.
Yani geçmiş olsun.
Teşekkür ederim. Bir buçuk hafta yürüyemedim ben.
Türkiye'de bir şey değiştirme hakkını sana tanısalardı, neyi değiştirmek isterdin?
Kendi topluluğumdan vazgeçiyorum. Bak gerçekten kendi topluluğumdan vazgeçtim ya. Tek istediğim gerçekten hiçbir kadının reddedildiği için öldürülmemesini istiyorum artık. Sırf ondan hoşlanan bir erkek tarafından öldürüldüğünü izlemek ve dinlemek istemiyorum ben artık. Ya da sokakta korkarak da yürümek istemiyorum kadın olduğum için. Etek giydiğim için, pantolon, şort artık sırf atanmış cinsiyetim, o vücudum kadın olduğu için ölmek istemiyorum. Tek değiştirmek, bak gerçekten kendi topluluğumdan vazgeçtim şu anda. Sadece cinsiyetten bahsediyorum burada sana. Bu reddedildiği için öldürülmüş kadınlardan, kocaların tarafından öldürülmüş kadınları duymak istemiyorum artık aramızda.
Keşke öyle bir şey olabilse. Türkiye'de lezbiyen olmak başlığını sana vermiş olsam eğer, altına ne demek istersin? İçinden ne geliyorsa.
Öncelikle şunu söylemek isterim. Bizim ilişkimizde kadın erkek diye bir taraf yok. Kadın erkek diye bir taraf olsaydı bu heteroseksüel bir ilişki olurdu. Öncelikle bunu söylemek istiyorum sevgili dinleyenlerine. Siz nasıl sevişiyorsunuz sorusunu da duymak istemiyorum artık.
Bunu bir merak konusu olması da zaten çok komik.
Değil mi?
Yani gaylere de hanginiz kadın? Lezbiyenlere hanginiz erkek? Yani böyle zaten bunun
bu heteroseksüel bir ilişki oluyor.
Aynen öyle. Yani bunun homoseksüel bir ilişki olmasının zaten bir anlamı var. Yani heteroseksüel ilişki kalıplarını yüklenmedikleri için farklı bir cinsel yönelim bu.
Ya da her kısa saçlı lezbiyen değil arkadaşlar. Her gördüğünüz aşırı maskülen kadın da lezbiyen değil.
Ya da yani her feminist de lezbiyen değil. Bunu da ekleyeyim.
Ay evet. Her gördüğünüz sakallı dedeniz olmadığı gibi. gerçekten her kısa saçlı lezbiyen değil. Benim de zamanında gönlümden geçen kısa saçlar oldu ama hepsi heteroseksüel çıktı mesela. O yüzden lütfen insanlar size beyan etmediği sürece insanlara yönelim atamayın. Arkadaşlar feminen iki lezbiyen çift olabilirler. İlla birinin maskülen olması gerekmiyor. Her bileğine gökkuşağı olan da lezbiyen ya da eşcinsel değil.
Ya da eşcinselliği her destekleyen de eşcinsel değil.
Evet, tabii ki bu da var. İki kadın el ele yürüyorsa da lezbiyen bir çift olmuyor. İki yakın arkadaş da olabilir bunlar. El ele yürüyen lezbiyen çift olsa bile laf atmanız gerekmiyor. Kadınları cinsel olmuşa görmekten vazgeçin. Hele en çok kötü hayal dünyanızda kurduğunuz lezbiyen pornolarından da vazgeçin lütfen. Ben sizin cinsel kendinizi tatmin edeceğiniz bir obje olamam. Daha konuşmak isterim de aklıma gelmiyor şu anda.
Yani bence yeteri kadar her şeyi anlattım. Dinleyen insanlar hala homofobik olmaya devam ediyorsa, homoseksüellik bir hastalık değil ama homofobikliğin bir tedavisi var.
Yani homoseksüellik bir tercih değil ama homofobi bir tercih. Ya da sevmek bir tercih değil ama nefret etmek bir tercih. Ve gerçekten o uzaktan bakıp iğrendiğiniz, nefret ettiğiniz insanların kendi iç dünyasında yaşadıkları çok zor şeyler. Ve biliyorsun bu genelde hep işte kadın cinayetleri ön sayfalarda oluyor. Ama sırf insanlardan, yakın çevresinden, okulundan, sınıfından yaşadığı o tacizler, baskılar yüzünden kendini öldürmüş birçok insan var. Ve sadece sen top dediğin için insanlar kendini öldürüyor. Bunun eğer vebalini alabiliyorsan hayatta sana başarılar dilerim. Ama sen sırf bana ablacı, kadın sever ve daha çirkin şeyler söylediğin için benim yönelimime sahip birçok insan senin yüzünden kendini öldürüyor. Ve sen bu düşünce ve suçlulukla hayatına devam edebiliyorsan senin vicdanına sağlık demek istiyorum sadece. Çünkü tercih ettiğin şey birçok insanın ölümüne sebep oluyor ama yine sen bilirsin.
Deniz, ben çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim bu kadar süre beklediğin için.
Hayır, hiç önemli değil. Yani en azından yazıştığımız sürede senin de bu kadar nazik davranmandan dolayı hiçbir sıkıntı yok. Ben hatta mesajı yazdıktan sonra biraz ön yargılıydım. Dedim ki hatta kesin ters diyecek şimdi ben böyle söyledim diye ama öyle olmadı. Teşekkür ederim anlayışın için.
Ben teşekkür ederim.
Aynı zamanda. Kız arkadaşına da sana çok mutluluklar diliyorum. Ayrılmazsınız umarım hiçbir zaman. Ve başınıza böyle kötü olaylar da gelmez diye umuyorum. Yani en azından Araplar sizi dövmez umarım tekrar.
İnşallah. İnşallah Gamze. Umarım bir daha böyle bir şey duymazsın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol.